Ayrım 4.
Bunlara tepe diyorlar ama İngiltere'de bu kadar yüksek tepe hiç görmedim. Büyük bir olasılıkla tepelerin üzerine oturmuş, çok yüksek, kayalık bir plato üzerindeyiz. Coğrafyan pek iyi değildir. Zaten burada coğrafya bilgisi de gerekmiyor. Yönünü bulabilmek için buralı olmak şart. Tek başıma yola çıkmak zorunda kalsam kaybolmaktan korkarım. Kesinlikle de kaybolurum. Zaman zaman bu vahşi yer gökyüzünde dolanıp duran şahinleri, sonsuz ufukta uzanan tepeleriyle bana hoş görünüyor. Özellikle de akşamları ya da sabahları ışık ay tutulması gibi bir ortam yarattığı sırada. Bir başka gezegen sanki. Ancak genelde bence burası çok pis, çok sıcak, çok tozlu, her şeyden ve her türlü konfordan çok uzak. Örneğin musluk yok, elektrik yok, gerçek bir şilte, bir iskemle, bir yemek masası yok. Bu akşam hava biraz sert, hatta serinimsi diyebiliriz. Aslında burası tam anlamıyla serinlemiyor. Yağmursa 10 yılda bir yağıyordur herhalde. Şu anda kendimi daha az yalnız hissediyorum. İnsan yüzü gördüm, sigaralarım var, İngilizce konuştum. İşte oğlum Abdullah. Yeni geleni karşılamak için ailece ayağa kalkıyorlar. Ben de kalkıyorum. Bir oğlan çocuğu. 14 yaşındaymış ama 8'inde görünüyor. Cılız, hatta hastalıklı görünümlü, alabildiğine zayıf ve soluk. Asık suratıyla ilginç bir biçimde kendisinden ve dünyadan hoşnutsuz bir havası var. Zavallı oğlan, onca çocuksu yüzündeki kocaman burnuyla gerçekten çok çirkin. Annesi Ward, bavulunu alıp onu öpmek için atılıyor. Diğer aile üyeleri de çevresini sarıyorlar. Ardından Abdülkaha da beni elinden tutup oğluyla tanıştırıyor. İşte oğlum Abdullah. İlk gün diğerlerine yaptığım gibi resmi bir tavırla elimi uzatıyorum. Onun eli ise yumuşak, benimkinden daha ufak ve güçsüz. Gözlerini hafifçe indirdiğini ayrımsıyorum. Batılı giyim tarzım yüzünden sanırım ya da çekingenlikten. Bir kova suyu kaldırabileceği bile kuşkulu. Oysa Abdülkaha da lokantanın yerleştirilip boyanmasına onun yardımcı olduğunu söylemişti. Yeniden geniş sedirin üzerine oturuyoruz ve Abdülkaha ile konuşmaya devam ediyorum. Abdullah'a ise arada bir nezaket gereği bakmak dışında özel bir dikkat göstermiyorum. O da beni tanımak için pek meraklı görünmüyor. Güneş dağın ardından batmaya başlayıp hava serinlediği için içeri giriyoruz. Abdülkaha da ve diğerleriyle birlikte benim odama yerleşiyoruz. İkinci günden bu yana akşam yemeğinden önce bana gelip benimle konuşma alışkanlığı edindiler. Abdülkaha da üstü örtülü sedire oturuyor. Ben solundayım. Oğlu Abdullah ise sağında. Kısa bir süre sonra diğerleri kalkıyorlar. Büyük baba ile büyük anne, Ward, Muhammed, eşi ve çocukları üçümüze yalnız bırakıyorlar. Yemekle ilgileneceklerini düşünüyorum. Dışarının serin havasını solumak için en sevdiğim yer olan pencere kenarındayım. Bacaklarını sarkıtarak oturan delikanlı hiç konuşmadan muşambanın desenlerini inceliyor. Şimdi o da sessizliğe büründü. Birbiri ardından çıkarlarken odanın kapısını kapatmış olduklarını fark ediyorum. Abdülkaha da gösterişten uzak bir ses tonuyla sıradan bir şey söylercesine konuşuyor. O senin kocan. Kısacık cümlenin bilincine varman biraz zaman alıyor. Şaka yapıyor. Gülmeli mi yoksa gülmemeli miyim bilemeden yarı şaşkın Abdülkaha'ya bakıyorum. Ne? Abdullah senin kocan. Öfkelenmeden yineliyor cümlesini ancak ses tonu biraz daha sert ve ben kavrayabilmek için kendimi zorluyorum. Doğru mu duydum? Doğru mu anladım? Abdullah senin kocan mı? Dedi. Yoksa Abdullah kocan olabilirdi mi? Belki de başka bir şey söylemiştir. Hayır, gerçekten de kocan dedi. Şimdi de bana ve hala sessizce muşambayı süzen Abdullah'a bakıyor. Birden kalbim öyle hızlı atmaya başlıyor ki tümüyle paniğe kapılıyorum. Soluğum kesilerek kekeliyorum. Ama o benim kocam olamaz. Hala doğru duyduğuma inanamıyorum. Bir şeyler söylemiş olmak için dalgın dalgın yanıtladım. Neler olup bittiğini anlamıyorum. Ötekiler nereye gitti? Bu garip şakadan haberleri var mı? Muhammed kafasını kapıdan uzatarak beliriyor. Ona yapışıyorum. Ne demek oluyor bu Muhammed? Yanıtı ciddi ve apaçık. Abdullah senin kocan zanı. Babamın söylediği de bu. Gerçekten ciddi. Söylediğine inanmış görünüyor. Neler oluyor burada? Kafalarındaki nedir merak ediyorum. Hayır, olamaz, bunu yapamazlar. Gülünç bir şey bu. Yalnızca gülünç. Cümleyi kafamın içinde çözümleyemiyorum bir türlü. Bütün bunlar gerçek dışı. Peki ama nasıl kocam olabilir? Benim kocam yok. Evlenecek yaşta değilim. Neler oluyor? Ne demek istiyorsunuz? Her şeyi baban düzenledi. Babam mı? Neyi düzenledi? İngiltere'de evliliğinizi. Hem senin hem de Nadida'nınkini. Nadida mı? O da mı evlendirildi? Peki kiminle? Govad'ın oğluyla. Govad da kim? Bilmiyorum. Ha evet, babamın öbür arkadaşıydı o. Yolculukta Nadida'ya eşlik edecek olan kişi. Tatil. Tatile geldim. Nadida da tatile gelecek. Babam. Babam bunu düzenlemiş olabilir mi? İnsan iki kızını birden buralı çocuklarla İngiltere'de nasıl evlendirebilir ki? Doğru değil bu. Üstelik olanaksız. Doğru. Evlilik cüzdanları elimizde. Onlar gerçek olduğunu söylüyorlar. Her ikiniz de evlisiniz ve senin kocan Abdullah sana. Evli olmasaydınız Yemen'e gelebilir miydin sanıyorsun? Artık onu dinlemiyorum. Yüzer gezer gibiyim. Sürekli kendi kendime yeniliyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Burada bu sedirin üzerinde oturuyorum. Yanımdaki oğlan hala ayaklarına ya da yerdeki desenlere bakıyor. Hiçbir şey söylemedi. Zaten kimse bir şey söylemedi. Birden bir şimşek çakıyor. Ne kadar da safım. Biliyorlardı. Hepsi biliyordu. Kadınlar, yaşlılar, erkekler, babam. Kim bilir belki annem de. Hayır. Annemin bilmesi olanaksız ama diğerleri biliyordu. Ve bizi bu lanet köye yollamak için güneş, deniz ve palmiyelerle kandırdılar. Yolunda gitmeyen bir şey var. Bütün bunlar olanaksız, yasa dışı. Bu iş yürümez, böyle sürüp gidemez. Kimse habersiz evlendirilemez. Hiçbir belge imzalamadım. Bana hiçbir şey sorulmadı. Böyle bir şey nerede görülmüş? Kabus görüyorum. Ya da beni sindirmek istiyorlar ama boyun eğmeyeceğim. Düşünceler kafamın içinde dönüp dolanırken Muhammed'le babası Arapça konuşuyorlar. Kısa süre sonra küçük Abdullah da onlara katılıyor. Ne söylediklerini anlamıyorum. Kapı eşiğinde bir adam daha beliriyor ve onlarla konuşuyor. Sanki ben yokum, sanki korkunç bir olay yok ortada. Sonunda çekip gidiyorlar. Belki de gözyaşlarına boğulduğum için. Belki de söyleyecek bir şey bulamadığım için. Nasıl olsa Arapça konuşmaya başladıkları anda dışlanıyorum. Annemle eve dönmek istiyorum. Burada bir saat daha kalamam. Olup bitenleri anlatabileceğim, işleri halledebilecek birisi gerekli bana. Mutlaka köyde birileri vardır ama gece yarısı köye nasıl inilir? O cehennem yolundan, hayvanların arasından, o dimdik merdivenden ne yapmalı, ne yapmalıyım? Bu çılgın sorun nasıl çözülür? Taş kesildim, donup kaldım. Tek bir hareket yapmaktan, akıl yürütmekten aciz hissediyorum kendimi. Dipsiz bir uçuruma yuvarlanmışım da kafam beni izlememiş sanki. Karanlıksa öylece ne kadar süre kaldım anımsamıyorum. Belki bir saat. Onların yemek yemek için dışarı çıktıklarını düşünüyorum. Onlar, erkekler, Abdülkadir ile iki oğlu. Bütün bunların nasıl olup bittiğini anlamaya çalışıyorum. Babamın havaalanındaki gülümseyen rahat hali, bu aileyle Yemen'de tatil geçireceğim için ne kadar şanslı olduğumu söyleyip arkadaşına saygılı davranmam için bana öğütler verişi geliyor gözümün önüne. Aldattı beni. Annem hiçbir zaman hiçbir şeyden kuşkulanmamış olmalıydı. Yoksa gitmeme asla izin vermezdi. Neler olduğunu tam olarak anımsamaya çalışıyorum. Özellikle de Leyla ablamla Ahmet abim hakkında bana söylenenleri. Her şey hayal meyal, belirsiz. Küçükken tıpkı benim gibi babaannem ve dedemi görmek için tatile gittiklerini söylemişti baba. Birkaç hafta sonra da onların burada büyümelerine karar vermiştim. Sonrası yok. Annem onları geri getirtmeye çalıştı ama nasıl ve neden başarılı olamadı? Bana da mı aynı şeyler olacak? Abdül odaya geri geliyor. Karanlığa karşın o olduğunu biliyorum çünkü boyu kısacık. Küçük kardeşim Mo'dan biraz daha uzun. Şimdi ortalık kapkaranlık ve burada benimle birlikte uyumaya niyetlendiğini anlıyorum. Abdülkadir de onun arkasında. Çığlığı basıyorum. O burada uyuyamaz. Yalnız kalmak istiyorum. Senin kocan o. Birlikte uyumak zorundasın. Bu sert, zalim sözlerden sonra oğlunu içeri itip kapıyı çarpıyor. Kilidin öbür taraftan döndüğünü duyuyorum. Tutsaz. Abdullah'a bakmamak için kendimi zorluyorum. Oysa suskunluğunu koruyor. Bu velet geldiğinden beri neredeyse dilsiz. Odanın içinde dolandığını sezinliyorum. Nereye oturacağını, ne yapacağını bilmiyor. Yatağı onunla paylaşmak düşüncesi bile midemi bulandırıyor. Pencerenin tam altında sedire uzanıp örtünün altına kırılıyorum. Oysa yatağa yerleşiyor. Panjurdan sızan zayıf ay ışığında yüzünü seçemesem de soluk alışını duyuyorum. Ne düşünüyor diye merak ediyorum. Uyuyacak mı acaba? Benim uyumam söz konusu olamaz. Gözlerimi kocaman açıp tavanda koşuşan kertenkelelere bakıyorum. İlk gece o kadar yorgundum ki onların farkına bile varamamışım. Başımın üstünde kertenkeleler var. Dağlardan da sırtlanlarla kurtların uluma sesleri geliyor. Burası korkunç bir ülke. Beyaz kum ve güneş altında palmiyeler demişti baba. Kemiklerimi donduran bir nefret bürüyor içimi. Buz ve nefret duvarı olup çıktım. Öteki yani velet düzenli soluk alıyor, uyuyor. Durum onun için hiç de sıkıcı değil. Yemen'de çocukların çok genç yaşta evlendirildiğini duymuştum. Bunun sonuna kadar götürülmeyen bir gelenek olduğunu düşünmüştüm. Bir gerçeklik değil de evlilik vaadi olarak algılamıştım. 10 ya da 14 yaşındaki çocukların aynı yatağa sokulduğunu tahmin bile etmemiştim. O 14 yaşında ve benim yatağımda. Varsın kalsın. Onunla birlikte yatmayacağım asla. Beni zorlayamazlar. Olanaksız bu. Saatler yavaş yavaş geçiyor. Tavana yapışık duran kertenkelelerde uyumuş olmalılar. Oysa ben gözlerimi kırpmadan duruyorum. Uyursam duruma hakim olamam. Üstüme atlayabilir. Aslında o kadar zayıf ve hastalıklı gibi ki kolayca kurtulabilirim elinden. Ancak bir de babası var. Gerçek sorun o. Kötü bir adam olduğunu fark etmemiştim. Yolculuk boyunca karşımda rol yaptı. Gülümsemeler, gezdirmeler, sigara almalar, süt ikram etmeler, tabak çatal vermeler. Yemenli değil, İngilizim ben. Onların vahşi törelerine asla boyun eğmem. Bu akşam beni etkisi altına aldı ama yarın gün doğunca yardım istemek, anneme haber vermek, beni tacize götürecek birini bulmak, beni almaya gelmeleri için özellikle de annem Nereda'nın yola çıkmasına izin vermesin diye telefon etmek, mektup yazmak için öyle köye kaçarım. Şu kovatta onu oğluyla evlendirdiğini sanıyor. Hepsi delilik, akıl alır gibi değil. Uykuya dayanırım sanmıştım ama olmadı. Bir süre uyumuş olmalıyım çünkü yatak boş. Oğlan ben fark etmeden dışarı çıkmış, şafak sökmüş. Düşüncelerime çeki düzen vermeye, ne yapmam gerektiğini bulmaya çalışırken hareketsiz duruyorum. Kimliğimle pasaportum yok. Dönüşsüz biletim gibi onlar da Abdülkadir'de. Buradan nasıl gitmeli? Tam olarak nerede bulunduğumu bile bilmiyorum. Yolculuk sırada özgürdüm. Gözlerim de açıktı. Ama hiçbir şey görmedim sanki. Arabanın bizi bıraktığı yeri bile bulamam. Hangi yöne sapacağımı bilemem. Param yok. Bir yolunu bulup Nadeda'nın gelmesini engellesin. Sonra da beni bulmaya gelsin diye anneme haber vermeliyim. Abdülkaha da kapıyı sertçe açıyor. Öfkeyle kararmış gözleri çarpılmış ağzıyla İngilizce aykırıyor. Onunla yatmamışsın. Neden? Sedirde uyuduğumu söylemiş olmalı olan. Olmaz. Onunla yatmam. Ben de haykırır gibi konuştum. Şiddete karşı şiddet. Verilecek başka yanıtım yok. Yorum yapmadan kapıyı çarpıp beni yalnız bırakıyor ve yeniden paniğe kapılıyorum. Bu karanlık odada kapanıp kalmak mı daha iyi yoksa çıkıp birisiyle konuşmaya çalışmak mı? Çıkmak. Abdülkadir'in karısı Vart mutfakta. Az önce su taşımış. Onunla nasıl konuşmalı? Bu çirkin yüzlü şişman kadının hain bir ifadesi, küçük sert gözleri var. Geldiğimden beri sürekli giysilerime bakıp duruyor. Eteğimle tişörtüm ona uygun değil. Beni erdemsiz, saflığını yitirmiş bir kız olarak görüyor olmalı. Arapça sesleniyor bana. İletişim kurmamız olanaksız. O tek bir kelime İngilizce bilmiyor. Bense Arapça tek bir düzgün cümle kuramıyorum. Kocasının nerede olduğunu sormayı bile beceremiyorum. O da homurdanarak sırtını dönüyor. Büyükanne bir şey söylüyor ve gözyaşlarına boğuluyorum. Dışarıdaki sedirde oturan yaşlı kör adam bana yardım edemez. O da dilimi bilmiyor. Sabahın yarısı. Abdülkadir'in dönüşünü beklemekle geçiriyorum. Geri geldiğinde ağlayarak ona doğru atılıyorum. Bana ne olacak söyler misin? Doğru değil, değil mi? Evime dönebilir miyim? Hayır, evine dönemezsin. Henüz olmaz. Henüz olmaz da ne demek? Niyetiniz ne? Alışmalısın. Neye alışmalıyım? Alışmak istemiyorum. Babam ne yaptı? Yalvarırım söyle bana. Baban seni evlendirdi. Bunun için ona para verdim. Para mı verdi? Bu adam benim için para mı ödemiş? Ben satıldım mı? Olamaz. İnsanlar eşya gibi satılmaz. Babam bunu yapmış olamaz. Babam o benim. Babalar kızlarını satar mı hiç? Doğru değil bu. Para verdim diyorum sana. 100.000 riyal ödedim. Rakamı kavrayamıyorum. 100.000 riyal ne yapar? Çok mu? Fark etmez. Yalan söylüyor. Doğruysa paranı geri öderiz. Evime dönmek istiyorum. Henüz olmaz. Beklemeliyiz. Bu umut ışığına sarılıyorum. Henüz olmaz. Demek ki direnirsem Birmingham'a dönebilirim. Bu kesin. Ama ne zaman? Ne zaman? Söyle bana. Abdülkadir da yanıtlamadan sırtını dönüyor. Peşinden gidip ona yapışıyorum. Sertçe itiyor. Evden hiç kimse yardım etmiyor bana. Beni hepten dışlıyor, görmezlikten geliyorlar. Avutmaya çalışmadan evin etrafında deli danalar gibi dolanıp durmama göz yumuyorlar. Abdullah bile benden kaçıyor. O da benim kadar korkmuş görünüyor. İngiltere'den kendisine bir eş getirileceğini biliyordu herhalde ama dış görünüşüm ve giyim tarzım onu şaşırtmış olmalıydı. Onun için kolay olmasa gerek. Çevresindeki kadınlar gibi değilim. Bugüne kadar görüp tanıdığı annesi, Muhammed'in karısı ve köydeki diğer kadınlardan farklıyım. Bacaklarıyla yüzünü gösteren edepsiz bir yabancıyım. Sigara içiyor, erkekler gibi yüksek sesle konuşuyorum. Üstelik ondan 2 yaş büyüğüm. Bir mumya gibi duruyor. Aslında bu hali benim işime gelmiyor değil ama Abdülkadir de var ortada ve herkesin özellikle de bu biletin ödü kopuyor onda. Birden aklıma bir fikir geliyor. Dün gece Muhammed'in karısı Bakela'nın odasında haplar görmüştüm. Kısa bir süre önce onun hastalandığını söylemişlerdi bana. Ne ilacı olduğunu bilmiyorum ama onları alıp yutacağım. Bir şişe dolusu hap var. Kabustan kurtulmanın tek yolu bu. Beni buradan alıp götürsünler diye hastalanmayı göze alabilirim. Ölüm tehlikesi olsa bile umurumda değil. Odaya giriyorum. Şişe yerinde duruyor. Hapları avucuma döküp boğulurcasına hepsini yutuyorum. Ama elimi yeterince çabuk tutamadım. Muhammed yanıma geliyor. Boğazımı sıkarak beni sarsıyor ve kusmam için zorluyor. Bir süre boğuşuyoruz ama hiç şansım yok. O benden daha güçlü. Hışkırıp tıksırarak hapları geri tükürüyorum. Bunalım geçirdiğimi sezinliyorum. Muhammed biraz sevecen olan tek kişi burada. Başıma gelenler için üzüldüğünü düşünüyorum. Bana hep nazik davrandı. Hiç saldırgan olmadı. Muhammed, lütfen bana yardım et. Kayıtsızca omuzlarını silkiyor. Senin için yapabileceğim bir şey yok. Bir erkek babasına baş kaldıramaz. Ama sen yetişkin bir insansın. 30 yaşında bir erkeksin. Bir karın ve çocukların var. İngiltere'de yaşadın. Bana yalnızca sen yardım edebilirsin Muhammed. Yalvarırım sana. İtaatsizlik edeme. Aynı fikirde olmasan bile mi? Öyle. Arap erkekleri babalarına sürekli itaat mi ederler? Kötü davransa bile mi? O benim babam ve durum böyle. Sen de kabullenmelisin. Abdullah kabullenmeli. Bizim kuralımız budur. Benim kuralım bu değil. Babanın kuralı bu. Parayı aldı. Kendi babana da benimkine de itaat etmelisin. Hiç umudum kalmadı öyle mi? Muhammed bile şu canavar Abdülkadir'den korkup ona boyun eğiyor. Bu adamdan nefret ediyorum. Tıpkı babamdan nefret ettiğim gibi. Bugüne kadar nefret nedir bilmezdim. Basit bir İngiliz kızıydım. Okula gidiyor, dansa gidiyor, arkadaşlarla müzik dinleyip gülüşüyordum. Annem beni koruyordu. Onlar yüzünden artık hiçbir şeyim yok. Demek gerçek bu. Bir eşek ya da bir deve gibi satıldım. Bedelimse 100.000 riyal. Dün Abdülkadir da benim için satın aldığı Coca-Cola'ya karşılık 4 riyal ödemişti. Bir köleyim ben. Babası tarafından satılan bir kızım. Ağlamayı kesip direneceğim. Hepsi birden benden bıkana kadar onlara karşı direneceğim. Ta ki tek bir istekleri kalana dek. Biri geri göndermek. Yaptığı şey için de babamı öldüreceğim. Yemin ederim. O akşam yemek yemeyi ve onlarla birlikte oturmayı reddediyorum. 2 gün önce hayatım kaydı. Tek gücüm yalnızlık. Ama bunun da tadına uzun süre varamıyorum. Abdülkadir de odama giriyor. Bu gece Abdullah'la birlikte uyumak zorundasın. Hayır, yapamam. Yapacaksın, yoksa seni zorlarız, yatağa bağlarız. İstemiyorum. İçeri girip bana moral verme sırası Muhammed'di. Zana, kocanla birlikte yatmak zorundasın. Seni buna zorlarız. Kapı aralığından bu iki güçlü, kararlı erkeğe bakıyorum. Hiçbir çıkış yolum yok. Söylediklerini yapıp beni bağlarlar. Bir genç kızdan böylesi bir direnme beklemiyorlardı herhalde. Burada kadınlar erkeklere itaat ediyor. Erkeklerse güçleriyle gurur duyuyorlar. Bana boyun eğmezler. Beni yola getirdiklerinde Abdullah da babasıyla ağabeyine itaat edecek. Dün gece onu etkilemeyi başarmıştım ancak gün boyu davranışlarını izlerken etkilenmekten çok benden tiksindiğini fark ettim. Başka erkeklerin bakışlarını üzerine çeken edepsiz bir İngiliz kızı olarak görüyordu beni. Bu bir tecavüz. İğrenç bir tecavüz. Bakireyim ben. Tek cinsel deneyimim makinenin öpücükleriyle sınırlı.